Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu, Andrew Mango.
Ayrım 2.
Bireyler gibi uluslar da yalnızca gelişmiş ve geri kalmış, eğitimli ve cahil değil, layık olan ve olmayan, zengin ve yoksul olarak gruplara ayrılabilirlerdi. Yenilgiye uğrayanlar bu ayrımlara razı olmadıkları takdirde, içine itildikleri gruba ait olmadıklarını ancak evrensel Avrupa uygarlığını elde ederek güçlenmekle kanıtlayabilirlerdi. Uygarlık başarının ön koşuluydu. Aynı zamanda ulusal mücadelede başarı da uygarlığın kanıtıydı. Irksal, bölgesel, etnik ve ulusal klişeler insanların ifadelerinde hep vardı. Belirli toplulukların yaşam biçimleri arasındaki farklılıkları göstermek için herkesin anlayacağı işaretler olarak kullanılıyordu. Rasyonalizm, ırksal ya da ulusal klişelerin kullanımını azaltmadı, ancak yeni biçimlerde açıkladı. Ortaçağ Arap coğrafyacıları Slavların ve diğer kuzey ülke insanlarının yapılarında kırmızı safra daha fazla olduğundan huysuz olduklarını söylemişlerdi. Ve rasyonalistler yaratılış kuramları yerine uygarlık kavramlarını yeğlediler. 1881 yılında Vicomte de La Jonquière, Osmanlı halkı uygarlığa başka herhangi bir ulustan daha fazla karşı çıkmıyor. Onlarda bulunan dürüstlük ve namusu imparatorluğun diğer ırklarında aramak beyhude. Saplanıp kaldığı cehalet, kanlı kanıtları öylesine çok olan fanatiklik, bunların hepsi onun kaderini elinde tutanlara yüklenmelidir demişti. Dipnot: Histoire de la Empire Ottoman, Haşet, Paris 1881, sayfa 637. Mustafa Kemal 1880-1881 yılında Selanik'te doğduğunda dünyaya hakim bir bölgede hakim olan fikirler bunlardı. 19. yüzyılın sonunda Osmanlı Devleti 600 yıldan fazla bir süredir yaşıyor ve artık yaşını belli ediyordu. Devletin tarihi 1281 yılında Türkmen soyundan gelen Osman Bey'in Küçük Asya'nın kuzeybatısındaki bir beyliği miras olarak alıp onu komşu Bizans topraklarını hedef alarak genişletmeye başlamasına kadar gider. Osman Bey'in sınırlarının doğusundaki Küçük Asya'nın orta yaylaları 1071 Malazgirt Savaşı'nda Bizansları yenilgiye uğratan Selçuk Türklerinin elindeydi. Ellerine geçirdikleri topraklara önceleri Rum, Romalı adını verdiler ve daha sonra Rumeli adı Osmanlıların Avrupa'da fethettikleri yerlere verilip Küçük Asya için Yunanca'da doğu anlamına gelen Anatole sözcüğünden üretilen Anadolu adı kullanılmaya başlandı. Avrupalılar daha basit bir isim buldular ve 12. yüzyılın sonlarında Türkler tarafından fethedilen topraklara Türkiye adını verdiler ve sözcük ilk kez İtalyanca'da Turquia olarak kullanıldı. Dipnot: Claude Cahen, Pre-Ottoman Turkey, Sedgwick and Jackson, Londra 1968, sayfa 145. Bu isim 14. yüzyılda Avrupa'ya açılıp topraklarını batıya doğru sürekli genişleten Osman Bey'in ardılları tarafından yaygınlaştırıldı. Ama ne ülkelerine Türkiye ne de kendilerine Türk dediler. Osmanlılar kendilerini Darül İslam, yani İslam ülkesini yöneten Müslümanlar olarak gördüler ve bu topraklarda kurdukları devlete bürokratik kullanımda Devlet-i Aliye, yani Yüce Devlet ya da Memaliki Mahrusa, yani Tanrı'nın koruduğu memleketler adını verdiler. Osmanlı Devleti'nin kuruluş ilkelerinde Müslümanlık, hanedanlık ve ortaçağ yapısı vardı. Devlet şeriat denilen İslam hukuku, kanun adı verilen hükümdar buyrukları ve örf denilen geleneklerle yönetiliyor ve bazen günlük gereksinimleri karşılamak için bunlar mantık dışına kadar genişletiliyordu. Bu yasalar gereğince Müslüman olmayanlar İslam kanunlarını kabul ettikleri takdirde korunuyorlar ve topluluk yaşamlarını sürdürebiliyorlardı. En önemli üç gayrimüslim cemaat ise Rum ya da Doğu Ortodoks Hristiyanları, Ermeni Gregorian, Monofizite, Hazreti İsa'nın hem Tanrı hem insan olarak tek bir tabiatı olduğuna inanan Hristiyanlar ve Yahudiler idi. Bu topluluklara o tarihlerde verilen millet adı daha sonraları laik ulusu belirtecekti. Gerçi kapsamı zamanla değişti ama millet sisteminde toplulukların kendini yönetme biçimi Osmanlılara çok etnik gruplu ve çok kültürlü bir nitelik kazandırdı. Bu durum genelde Hristiyanların etkisi altındaki Avrupa'da görülmüyordu. Gayrimüslimler Osmanlı Devleti'nde bazı sınırlamalarla karşılaştılar ama yine de yaşamlarını istedikleri biçimde sürdürüp başarılı olabildiler. Bu olanak son zamanlara kadar Hristiyanların ele geçirdikleri topraklarda yaşayan Müslümanlara verilmiyordu ve aynı toprakları paylaşan Yahudilerin de pek fazla yararlandığı söylenemez. Gayrimüslim milletler karmaşık bir devlet yapısının yalnızca bir parçasıydı. Herkesin bir sahibi vardı ve bu kişi emri altındakilerin davranışlarından sorumluydu. Küçük piramitler bir araya gelip en tepesinde sultanın bulunduğu Büyük Osmanlı Devleti piramidini oluşturuyordu. Sultanın hakimiyeti mutlaktı ama görevi hiç değişmeyen dini kanunlar altında, devletin kurucu unsurları arasında kusursuz bir denge diye tanımlanan, iyilikleri buyurmak ve kötülükleri yasaklamak ve adaleti sağlamaktı. Osmanlı Devleti'nin neredeyse tüm tarihi boyunca resmi ideolojisi dine dayalıydı. Verdiği mesaj çok açıktı. Peygamberi ve onun kanununu izlersen her şey yolunda gider. Gerçi devletin yönetilmesi daha dünyeviydi ama resmi din ideolojisi ülkenin Müslüman yöneticilerinin beyin yapısını etkiliyordu. Osmanlı gücünün genişlemesi sırasında bildikleri gerçeklerin ne denli değerli olduğu ortaya çıktığından bu dine inanmayanlara ancak teknik konularda bilgi almak için başvuruyorlardı. Üstelik bunu yaparken de amaçlarını gizlemek zorundaydılar. Sonuçta devletin resmi ideolojisi yeniliklerin karşısına dikilen bir engeldi. Tutuculuk yalnızca hükümet etme kuramlarıyla sınırlı değildi. Hipokrat tıbbı, Batlamyus'un astronomi ve coğrafya bilgileri ve diğer ortaçağ bilimleri Batı Avrupa'da çoktan rafa kaldırılmış olduğu halde Osmanlı Devleti'nde çok uzun süre varlığını sürdürdü. Müslümanlığı savunanlar İslam'ın insan mantığına aykırı olmadığını her zaman öne sürdüler. Ayrıca özellikle çağımızda İslam'ın en mantıklı din olduğunu da ısrarla belirttiler. Yine de resmi Osmanlı İslam'ı aklın üstünlüğüne dayalı yeni öğretilerin yayılmasını geciktirdi. Ancak durdurmadı. Osmanlılar Avrupa'dan alınan askeri teknolojiyi kullanmakta tez davrandılar. Ama ordu dışında Avrupa kaynaklı fikirlerin ve yöntemlerin kabul edilmesi çok yavaş oldu. Bağlı bulunduğu Üniteryanizm mezhebinden İslam'a dönen Transilvanyalı bir Macar olan İbrahim Müteferrika, Arap harflerini kullanan ilk matbaayı İstanbul'da ancak 1727 yılında açtı. Birkaç yıl sonra kapatıldı ve matbaanın çok daha sonra yeniden getirilmesi gerekecekti. Doğrudur, bazen üretim değişiklikleri hızla yayıldı. Patates, mısır ve tütün gibi yeni ürünler Osmanlı topraklarının büyük bir kısmında yetiştirilmeye başlandı. Ama aralarında ordunun da bulunduğu sosyal kurumlar 19. yüzyıla kadar eski yöntemlere göre oluşturuldu. Yöneten zihniyet gerçi günlük olaylarda pragmatikti ama göndermeleri daima orta çağa dönüktü. Günümüzde Türk düşünürlerinin söylemekten hoşlandığı gibi Türkiye Rönesans'ı yaşamadı. 1529 ve 1683 yıllarında Osmanlı orduları Viyana'yı kuşattı. 1878'de Rus askerleri Osmanlı başkenti İstanbul'un çevresini sardı. Yeni öğretiler Rusya'nın askeri, politik ve ekonomik gücünü geliştirip onu Osmanlı Devleti'nin en önemli düşmanı durumuna getirmişti. Romanov çarları Batı Avrupa tekniklerini kullanarak önce tarımdan sonra da üretim endüstrisinden elde ettikleri servetlerle kara ordularını ve donanmalarını çağdaşlaştırmış ve 18. yüzyıldan başlayarak Osmanlı Devleti'nin tüm kaynaklarıyla arasında gitgide genişleyen bir fark yaratmıştı. 18. yüzyılda Osmanlı yöneticileri reformlar yapılmasını isteyen layihalar hazırlamışlardı ama Ruslar Karadeniz kıyılarına doğru inince hiçbir şey yapılamamıştı. Fransız devriminin yaşandığı 1789 yılında tahta çıkan yenilikçi padişah 3. Selim, yeni bir ordu modeli yaratmak için Nizam-ı Cedid adıyla bilinen bir dizi düzenlemeyi uygulamaya koydu. Fransızları örnek alan 3. Selim özellikle dominyonların güvenliği konusunda endişeliydi ve Napolyon 1798'de Fransa Cumhuriyeti adına Mısır'ı işgal edince korkusunun haklı olduğu anlaşıldı. Osmanlıların Fransızlarla bağlantısı çok eski tarihlere dayanıyordu. 1541 yılında Kanuni Sultan Süleyman ile Fransa Kralı 1. François arasında Habsburg İmparatoru 5. Karl'a karşı bir ittifak anlaşması yapılmıştı. Bu anlaşma Fransız tüccarlarına ve Osmanlı topraklarında yaşayan diğer Fransızlara kapitülasyonlar adıyla bilinen bazı ayrıcalıklar tanınması bu anlaşmanın bir parçasıydı. Daha sonraları bu ayrıcalıklar diğer Avrupa ülkelerine de tanındı ve Osmanlı topraklarında yaşayan tüm Avrupalılar yerel yargının dışında bırakıldılar. Osmanlılar başlangıçta ticaret hacmini genişletmek için verilmiş olan haklardan daha sonraları pişman oldular ama Avrupalılar geri kalmış bir Asya ülkesinin keyfi hareketlerine karşı kendilerini savunmak için bu konuda ısrarcı oldular. 3. Selim tahttan indirildi ve sultanın kapı kulu askerlerinden oluşan, zamanla asi bir muhafız kıtasına dönüşen Yeniçeriler tarafından başlatılan bir ayaklanma sırasında öldürüldü. Taşra'nın ileri gelenleri bu boşluğu doldurmaya çalıştılar. Ancak 1826'da Yeniçeri Ocağı'nı laveden ve katleden 2. Mahmut onları saf dışı bırakıp ardılları tarafından sürdürülen bir dizi batılılaşma reformu başlattı. Tanzimat adıyla bilinen reformlar 1876 yılında 2. Abdülhamit'in tahta çıkışının hemen sonrasında Osmanlıların ilk anayasasının hazırlanmasıyla zirveye ulaştı. Gerçi padişah 15 ay içinde meclisi süresiz olarak kapatmıştı ama sürdürdüğü despot rejime karşın eğitim, ulaşım ve yönetim alanlarındaki modernleşme süreci devam etti. 19. yüzyılın sonunda Osmanlı Devleti Avrupa modelinden alınma bir askeri ve mülki idare mekanizması geliştirmişti. Yeniçeriler, feodal beyler, ulema, loncalar, taşra eşrafı gibi geleneksel grupların elindeki güç tümüyle Avrupa stili bir bürokrasiye devredildi. İlk demir yollarının yapımı ve etkili bir telgraf şebekesinin kurulması, bürokrasinin sultanın ve onun vezirlerinin emirlerinin eskiyle kıyaslanmayacak bir yetkinlikle yerine getirilmesini olanaklı kıldı. Osmanlı Devleti her zaman tüm dünyayla ticaretini sürdürmüştü. 19. yüzyılın sonunda ise daha iyi ulaşım araçları, daha düşük gümrük tarifeleri ve yabancı yatırımlar sayesinde dünya ticaret sistemiyle bütünleşti. Böylece Osmanlı Devleti yüzeysel de olsa batıdaki ve kuzeydeki komşuları olan Avusturya, Macaristan ve Rus imparatorluklarına benzemeye başladı. Tıpkı onlar gibi etnik çeşitliliği çoktu. Başta bir hanedan vardı ve bürokratik olarak yönetiliyordu. Yine onlar gibi kötü yönetimden ziyade, sınırları içinde yaşayan çeşitli toplumların sadakatini kazanmış ayrılıkçıların ve yabancı düşmanların arasındaki karşılıklı etkileşmenin tehdidi altındaydı. Yine de aralarında bir fark vardı. Avusturya, Macaristan ve bir dereceye kadar da Rus yöneticilerin içinde yaşadığı ulusal topluluklarda yöneticiler kadar yeni öğretilerle eğitilmişlerdi. Buna karşılık Osmanlı Devleti'nde yöneticiler aydınlanmıştı ama Müslüman çoğunluk reformların yapılmasına karşın cehaletten kurtulamayarak çağdaşlık öncesi dönemin alışkanlıklarını sürdürüyordu. Müslüman reformcuların görüşlerinin ve buyruğu altındaki topluluklardaki milliyetçi kışkırtıcıların iddialarının aksine Osmanlı Devleti Müslüman topluluk kadar zamanın gerisinde değildi. Osmanlı Devleti var olduğu sürece çoklu etnik karakter yapısını sürdürdü. Osmanlı uygarlığı farklı dilleri konuşan, farklı dinlere mensup toplulukların kendi kimliklerini koruyarak bir arada yaşamasıyla oluşmuştu. Gayrimüslim topluluklar ikinci derecedeki statülerinden her zaman memnun değildiler. Özellikle Balkanlarda toprak sahiplerinin çoğu Müslüman olduğundan tarım arazileri konusundaki anlaşmazlıkların kapsamında etnik unsurlar bulunuyordu. Hristiyan tüccarlar ve esnaf ise servetleriyle doğru orantılı bir politik statü sahibi olamamanın üzüntüsü içindeydiler. Çoğu zaman dinsel dayanışma Osmanlılara sadakati aşıyor ve Osmanlı Hristiyanları kendilerini korumaları için Avrupa Hristiyanlarına yanaşıyor ve bazen savaşlarda onların tarafında yer alıyorlardı. Aynı zamanda Müslüman Kürtler, Araplar ve özelliklerini pekiştirmek isteyen yerel Osmanlı yöneticiler de sultanın düşmanlarının tahriklerine açıktılar. İmparatorluğun sınırları içine Müslüman ve gayrimüslim nüfusun oranı değişiyordu. Yine de bazı coğrafi ve mesleki kayıplar vardı. Slav, Ulah veya Romen ve Arnavut Hristiyanlar Balkan Yarımadası'nın iç bölgesindeki köylü nüfusunun çoğunluğunu oluşturuyordu. Yunanlı, Rumlar çoğunlukla sahillere yerleşmişken yalnızca Karamanlı adıyla bilinen Türkçe konuşan Rum Ortodokslar Anadolu'nun ortasına yerleşmişlerdi. Ticaretle uğraşan Rumlara ise kentlerin çoğunda rastlanıyordu. Bizans İmparatorluğu'nun son dönemlerine kadar Doğu Anadolu yaylalarında yaşayan Ermeniler bu bölgeden dağılmaya başlamışlardı. Osmanlıların yönetimi altında Anadolu'nun esnaf ve zanaatkar nüfusunun çoğunluğunu oluşturdular. Mimarlık, seramik ve tekstil üretimi gibi uğraş alanlarında dünya uygarlığına kalıcı bir katkı bırakan Osmanlı Devleti, geniş ölçüde Ermeni zanaatkarlara dayanmaktaydı. Ermeni tüccarlar genelinde Anadolu'da etkiliydiler ve Asya ülkeleriyle karadan ticaret yapıyorlardı. Anadolu'nun ve Balkanların ticaret kentlerinin çoğunda Yahudi toplulukları vardı. Yahudi topluluklarının kendini yönetme geleneklerine aykırı olarak Osmanlı hükümetinin imparatorlukta yaşayan tüm Yahudilerin başı sayılan Haham başının yaşadığı İstanbul'da ayrıca İzmir ve Selanik'te önemli Yahudi cemaatleri vardı. Arapça konuşulan bölgelerin de dışında kalan Yahudiler, soylarının Katolik krallar tarafından İspanya ve Portekiz'den sürgün edilen ve Osmanlıların kucak açtığı göçmenlerden geldiğini söylüyorlardı. Yahudi topluluğu Osmanlıların yükselme döneminde zenginleşti ama yerel Hristiyanlar Avrupa ile yapılan ticareti denetim altına alınca gerilediler. Ancak 19. yüzyılın ikinci yarısında genelde Fransa'dan yayılan yeni öğretiler, Yahudi toplumunu güçlendirince giderek artan ölçüde sadakatsizliklerinden kuşku duyulan Hristiyan rakiplerinin yerini almaya başladılar. Farklı dinlere mensup toplulukların ne ölçüde karıştığı, zamana ve bölgeye göre değişiyordu ama genellikle çalışma yaşamında bir araya gelirlerken ayrı mahalleler ya da köylerde yaşıyorlardı. Şeriat yasaları Müslüman erkeklerin Hristiyan ya da Yahudi kadınlarla evlenmesine izin verirken, gayrimüslimlerin Müslüman kadınlarla evlenmesini yasaklıyordu. İslam dinini seçenlere kucak açılıyordu ve kuramsal olarak din değiştirmeye zorlamak yoktu, uygulamada da enderdi. Yine de Osmanlıların genişleme döneminde binlerce insan İslam dinini seçti. Bunlar genelde Hristiyan yönetim altındaki topraklarda dışlanmış olarak yaşayan gruplara mensuptu. Balkanlarda Müslümanların çoğu din değiştiren Slav ve Arnavutların soyundan geliyordu. Yahudiler arasında ise 17. yüzyılda Sabbatai Sevi'nin Mesihlik hareketinin başarısız olmasından sonra dinlerini değiştirenlerin sayısı oldukça yüksekti. Yakın zamana kadar gerek Sabbatai Sevi'nin taraftarları, gerekse Yahudilikten İslam'a dönenler Müslüman toplum içinde ayrı bir kimlik kazanarak dönmeler ya da Selanikliler olarak tanındılar. Bir genelleme yaparsak Müslümanların devlet tarafından asker ya da sivil görevli olarak işe alındıklarını söyleyebiliriz. Bunun dışında kalanlar ise toprak sahibi ve köylüydü. Gayrimüslimler ise köylü nüfusunun bir bölümünü oluşturduğu gibi tüccar, esnaf ve zanaatkar sınıflarının hemen hemen tümünü doldurmuştu. Osmanlı Hristiyanları din açısından Batı Avrupa'ya daha yakın olduklarından yeni öğretileri Müslüman komşularından çok daha önce öğrenebildiler. Osmanlı hukuku ve uygulamaları insanları dinlerine göre sınıflandırıyor ve bu nedenle Müslümanlar tek bir topluluk olarak kabul ediliyorlardı. Yine de bu topluluk kendi içinde dil ve yaşam biçimine bağlı olarak bölünüyordu. Balkanlardaki Müslümanlar Arnavutça, Sırp, Hırvatça, Bulgarca, Yunanca ve Türkçe. Anadolu'da ise Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Kafkas dillerini konuşuyorlardı. Devletin resmi dili olarak Türkçe, Arapça ve Farsça'nın karışımından oluşan Osmanlı Türkçesi kullanılıyordu. Sosyal açıdan da kent ve taşra yerleşik ve göçer topluluklar arasında önemli farklılıklar vardı. Devlet kentlere dayalıydı. Böylelikle kentli Araplar devletin bir parçası sayılırken göçer Bedeviler ve Kürtler dışında kalıyordu. Etnik ayrımcılık 19. yüzyılın başlarına kadar Osmanlı Devleti'nin bütünlüğüne karşı bir tehdit oluşturmadı. Ayrımcılık tehdidinin kökleri hem içeride hem de dışarıdaydı. Hoşnutsuzluk yerel olarak ortaya çıkarken milliyetçilik ideolojisi Avrupa'dan geliyordu. Avrupa'nın yerel ayaklanmalara müdahalesi sonucunda genellikle Rusların başlattığı savaşlar yaşanıyordu. 1878 yılına gelindiğinde Yunanistan, Romanya, Sırbistan ve Karadağ bağımsız devletler olarak ayrılmıştı. Bulgaristan tam bağımsızlığını kazanmadan önce özerkliğini elde etmişti. Bosna, Hersek, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu'nun, Kıbrıs ise İngiltere'nin yönetimi altına girmişti.
Ayrım sonu.